Ayrım 31. Beni sen öldür. Maraş 78. Aziz Tunç, sayfa 517. Mehmet Ali Balta, Nurhak 1934. Mehmet Ali Balta yoksul bir inşaat işçisidir. Eşinin amcası olan Ali Sağlam'la birlikte inşaatlarda iş buldukça çalışmaktadırlar. Eşi Elif, köydeki adıyla Tülay ise Mehmet Ali'ye yardımcı olmak için ev işlerinin dışında ayrıca tarım işçiliği yapmaktadır. Eliflerin evlerine saldırılar başladığında Nurhaklı olan komşularına sığındılar önce. Onlar sünni oldukları ve namaz kıldıkları için onlara saldırmayacaklarını düşündüler. Ancak bir süre sonra onların evinin etrafına mazot dökerek evi yakacakları tehdidinde bulunduklarında Sağlam ve Balta ailesi bu evden ayrılmak zorunda kaldılar. Evden çıktıklarında ilk olarak Elif'in üstüne saldırdılar. O anda Elif başka bir eve girmeye çalışırken Mehmet Ali Balta'nın da içinde olduğu ailenin diğer bireyleri saldırganların Elif'in peşine düşmesini yarattığı avantaja dayanarak binaların ötesinde görünen boş araziye doğru kaçmaya başladılar. Mehmet Ali Balta'nın hikayesi de bu kaçışla başladı. Daha doğrusu kurtulmak için yapılan bu kaçışla atılan her adım ölüme yaklaştırıyordu Mehmet Ali'yi. Mehmet Ali ve diğer kaçanlar bir çıplak bozkıra geldiklerinde saldırıyı atlattıklarını düşünüyorlardı. Böyle düşünmek onları rahatlatmıştı. Saatlerce koşmuşlardı buraya gelmek için, yorgundular. Ancak saatler ilerledikçe ve ayazın yarattığı soğuk iliklere işledikçe sıkıntı başlamıştı. Aralık ayının soğuğundaydılar. Geceydi ve korunacak hiçbir yeri olmayan, bomboş, soğuktan donmuş tarlaların içinde bir başınaydılar. Üstlerini örtecek bir şeyleri de, durdalanacakları bir yerde yoktu. Ayaz bir gecede titriyorlardı. Yine de geceyi geçirmenin bir yolunu buldular. Bol bol yürüyüşler yaptılar. Babalar bazen yürüyor, yorulduklarında ise oturup dinleniyorlardı. Şakir ile Mehmet de aynı yöntemi izliyorlardı. Ancak Şakir annesini ve diğer kardeşlerini merak ediyor. Sürekli onlara ne olduğunu düşünüyor, onlardan söz ediyordu. Mehmet daha soğukkanlıydı. Şakir'in bu konuyu açtığı her defada meselenin farklı yönlerini anlatmaya çalışarak Şakir'i rahatlatmaya çalışıyordu. Sabaha kadar beklediler. Bozkır ayazının donduran soğuğunda. Bulutlar gökyüzünü karartmıştı. Gecenin karanlığı da geçmemişti henüz. Dünyayı aydınlatan ve ısıtan güneşin ışınları kaç gündür buraya yansımıyordu. Günler hep bulutlu ve karanlık geçiyordu. Soğuk ve güneşsiz bir kış gününde bu dört yoksul ve çaresiz insan kendi çevrelerinde dolaşarak soğuğun etkisini azaltmaya çalışıyorlardı. Üzerlerindeki elbiseler de onları ısıtacak cinsten değildi. Elbise giymeye zaman mı vardı? Can pazarında canlarını zor kurtarmışlardı. Uzakta bir çoban gördü onları. Böyle zamanlarda kulakları açık, dikkatleri tetikte olurdu insanların. Yılların bilgisine ve tecrübesine sahip olan çobanlar kolay kolay yanılmazlardı da. Hemen kendince fikir yürüttü çoban. Bunlar olsa olsa Maraş'tan kaçan gavur Alevilerdir dedi. Bunun üzerine hemen köyü haberdar etmenin yollarını aradı. Haberi alanlardan birisi ilk olarak gelip bu insanları ganimet olarak teslim aldı. Ganimet esirler köye getirildiklerinde köylüler, dört Alevi de bizim köye nasip olmuş diyerek ellerini ovuşturuyor, sevinçlerini birbirine aktarıyorlardı. Bir katliamcının evine götürüldüler. Esirlerin irade belirleme şansları yoktu. Hayır, biz evimize veya daha güvenli bir yere gitmek istiyoruz demeleri mümkün değildi. Köylülerden birisi esirleri tanımış ve Maraş'ta biz bunların evini yaktık. Bunların birisi benim okul arkadaşımdır. Bunlar Alevi, gavur ve komünisttir diyerek fetvayı vermiştir. Katliama hevesli köylüler sabırsızlanıyorlardı. Cinayetlerini işlemek, nasipleri olan Alevi gavurları öldürmek için. Diğer katliamcılar da aynı görüş ve sabırsızlıkla nasiplerine düşen Alevileri öldürmeyi bekliyorlardı. Hain ve sinsi hesaplarla itiraz edenler oldu. Tartışmalar yapıldı uzun uzun. Bu esirlerin açıkça ve köyün içinde öldürülmelerinin köye zarar vereceğine, bunun yerine daha hileli, kurnaz ve kalleş bir yöntemle bu işin yapılmasına karar verildi. Esirler alıkonuldukları bir odada, başlarında silahlı nöbetçilerle ölümlerini bekleyen idam mahkumlarıydılar tastamam. İlk yakalandıkları gün bulundukları evde tutuldular. Sabaha kadar kaderlerin ne olacağını düşünüp duruyorlardı. Ev sahibi yüzüne taktığı sahte ve sinsi bir gülüşle esirleri rahatlatmaya çalışıyor, hiçbir şey yapmayacaklarını söyleyip duruyordu. Esirler bu anlatımlardan etkilenmişler, bu gece burada kalıp yarın evlerine döneceklerine inandırılmışlardı. Katil ev sahibinin onlara yemek vermesi, hatta birlikte oturup çay içmesi bu inandırma operasyonunun bir parçası olarak tasarlanmıştı. Ev sahibi daha da ileri giderek, katliamla ilgili sohbet ederek esirlerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamıştı. Bir süre sonra misafirler odalarında yalnızlardı. Yatak yapılmamıştı ve esirler buna da razıydı. Bulundukları köşelere kıvrılıp yattılar, uyumadan, uyuyamadan, korkarak. Yatarken düşündü Mehmet. Elif neredeydi ve ona ne olmuştu? Ya diğer çocuklar, gencecik kızları, iplik fabrikasında çalışan Emine'si neredeydiler şimdi? İki gündür katliam yaşanıyordu ve kendileri bu katliama mağduruydular. Bir gece öncesini çıplak arazide ayazda titreyerek geçirmişlerdi. Şimdi katillerini esirdiler. Mehmet sağlam da iliştiği duvarın dibinde büzüşmüş, uyur gibi sessizce aynı şeyleri düşünüyordu. Uyudular mı? Gençler yorgunluğu ve uykusuzluğun etkisiyle uyumuşlardı. Babaları ise yarı uyumuş, yarı uyanıktılar. Ayrıca gece kendilerine bir şey yapılacağından da korkuyorlardı. Bundan dolayı da uykuları gelmiyordu. Sabah olduğunda ev sahipleri de esirler de ayaktaydılar. Kapının önüne birikmişlerdi köylüler. Esirleri Maraş'a götüreceklerdi. Ev sahibi esirleri kendisi köyün dışına götüreceğini, oradan yolcu edeceğini söyledi. Toplananlar bir traktör römorkuna dolaşarak ayrıldılar köyden. Ev sahibi de söylediği gibi esirleri köyün dışına çıkartarak onlardan ayrıldı. Serbest bırakıyoruz. Hadi bir an önce buralardan uzaklaşın diyordu esirleri bırakanlar. Ancak dört çaresiz ve korumasız insan özgür ve kurtulmuş olduklarını sanmadılar hiç. Hep korku, tedirginlik ve kaygı içindeydiler. Bir süre yol aldıklarında köyden kendilerine doğru gelen bir traktör göründü. Korktular, kendilerine saldırmak için geldiklerini düşündüler, yanılmamışlardı. Biraz sonra köylülerle dolu bir traktör römorku yaklaştı yanlarına. İşlerinden birisi, şehirde evlerini yakan, burada da köylülere ben bunları tanıyorum diyerek kışkırtıcılık yapandı. Aynı katliamcı yine bağırıyordu. Bunlar Alevi ve komünisttir, öldürelim diye. Hepsi silahlıydı. Yamalı şalvarlarını, yırtık gömleklerini sadece katliamcıların yaşayabileceği katletmenin dayanılmaz cazibesiyle acele ederek giyindikleri görülüyordu. Atladılar traktör römorkundan birer birer. Mehmet Ali Balta'ya Müslüman olup olmadığını sordular. Elhamdülillah Müslümanım diyen Mehmet Ali'ye kelime-i şehadet getirdiler ve bu kelimenin anlamı nedir diye sordular bu defa. Verilen cevabı kabul etmediler. Amaç bir şey sormak, öğrenmek, kabul ettirmek değil, öldürmek için bahane yaratmaktı. Geçti birisi Mehmet Ali'nin karşısına, doğrulttu silahını ve bastı tetiğe, arka arkaya. Mehmet ani bir refleksle sarıldı katillerinden birisinin yakasına. Bir eliyle de silahı yakalamak istiyordu. Bir başkası aynı anda elindeki nacakla vurdu Mehmet Ali'nin bileğine. Vücudundan kanlar akılarak düştü Mehmet Ali donmuş toprağın üstüne. Kendisini korumak istediği için Mehmet Ali'ye kızan katiller öldürmeyi az bulmuş olmalılar ki onu parmaklarını keserek cezalandırmışlardı. Ali sağlama ve Mehmet sağlama yöneldiler. Sorgulamaya gerek kalmamıştı. Onlara hiçbir şey sormadan silahlarını doğrulttular. Ali hemen yanındaki oğlu Mehmet'e sarıldı. Sanki onu kurtaracakmış gibi sımsıkı kucakladı oğlunu. Mehmet babasını uzaklaştırmak istedi farkında olmadan. İkisine birden sıktılar kurşunlarını. Baba oğul birbirine sarılmış halde düştüler yerde yatan Mehmet Ali Balta'nın yanına. Ali'nin kolları Mehmet'in bedenine sarılı vaziyetteydi. Mehmet'in bir kolu ayrılmış yana düşmüştü. Kamışla kurtulan hayat. Tarlalara kaçan Balta ve Sağlam aileleri birbirlerinden koparak iki gruba ayrılmıştır. Bir grupta bulunanlardan sadece Şerif Balta kurtulmuştur. Şerif Balta ilkokul 5'e gidiyordu. Yani 12-13 yaşlarındaydı. Şerif saldırganlar traktörle geldiklerinde meydana gelen ilk karışıklıkta kaçmıştı. Önce düz arazide şehre doğru kaçmayı düşünmüş, sonra bunun imkansızlığını, mutlaka yakalanacağını veya arkadan sıkılacak bir kurşunla vurulacağını fark ederek hemen yanındaki sazlıkla kaplı hendeğin içine kendisini atmıştı. Hendek su doluydu, sazlıklarla kaplıydı. Burası saklanmak için hiç uygun değildi. Suyun içinde nasıl nefes alacaktı? Ancak buraya saklanmaktan başka da hiçbir çözüm yoktu. Şeref buraya saklanmazsa yakalanacağını biliyordu. Buraya girdiğinde ise nasıl nefes alacağını bilmiyordu. Çaresizlikten suyun içine girdiğinde hendekteki kamışlardan birisini nefes borusu olarak kullanabileceğini fark etti. Öğrenmenin en temel yöntemi hayatın pratiğiydi ve bu pratik Şeref'e nasıl yaşanacağını öğretmişti. Şeref atladığı hendekteki suyun içinde bir kamışla nefes alarak beklemeye başladı. Soğuk bir kış gününde buz gibi suyun içinde elinde tuttuğu bir kamış çubukla nefes alarak saklanıyordu Şeref. O henüz 12-13 yaşında bir çocuktu. Titriyor, üşüyor, bağıramıyor, ağlayamıyordu. Az ileride babası ve yakınları öldürülüyordu. Onların inleyen seslerini, katliamcıların bastıran gürültülerini duyuyor, dinliyordu. Biraz sonra ellerindeki esirlerin işini bitirenlerden bir kısmı Şeref'i aramaya çıktılar. Kaçtığını ve bir süre sonra kaybolduğunu görmüşlerdi, biliyorlardı dört kişi olduklarını. Şerif'i bulmak için kanala girdiler. Kanalın içine demir çubuklar sallayarak aradılar, taradılar. Yoktu Şerif, hiçbir yerde görünmüyordu. Bir süre aramaya devam ettikten sonra vazgeçtiler Şerif'i aramaktan. Üç Alevi'yi öldürmüş olmak da cennetlik olmak için önemliydi. Bununla yetinmek, buna razı olmak zorunda kaldıkları için üzülerek ayrıldılar. Su hendeğinin içinde kamışla nefes alarak bekleyen Şerif, katliamcılara ayrıldıktan, sesler gürültüler kesildikten sonra hendekten çıktı. Şarıl şarıl buz gibi soğuk su akıyordu üstünden. Titremesi daha da artmıştı. Karanlık çöküyordu. Kimse görünmüyordu etrafta. Babasının ve yakınlarının cesetleri görünüyordu az ileride. Bir an önce kaçmak, kaçmak, kaçmak istedi. Asker tarafından bulunduğunda üstüne giydirilecek elbise bulunamadığı için asker elbisesi giydirilmiştir Şerefe. Mehmet Ali Balta iki gece dışarıda kalmış, 25 Aralık Pazar günü katledilmişti. Mehmet Ali Balta'nın cesedi katledildikten bir hafta, katliamın başlamasından 10 gün sonra Kürt Mahmud'un çiftliğinde bulunmuştu. Ancak failleri bulunamamıştır. Mehmet Ali'yi ve beraber olduklarını, hangi köylülerin yakaladığı, kimlerin onları öldürmeye gittiği belli olmasına ve adı geçenler yargılanmasına rağmen mahkeme katliamcıların bu katliamı işlediklerine dair bir kanaat sahibi olamamış, katillerin sadece ölüme sebebiyet verdiklerini hükmederek bu tanım üzerine cezalandırma yapmıştır. Mezarı bilinmektedir. Esir alınan Emine Balta nasıl kurtuldu? Balta ve Sağlam ailesi kurtulmak için evlerinden çıkıp kaçmaya başladıklarında Elif Balta yakalanarak öldürülmüştü. Diğer kaçanlar ise birbirlerini kaybetmişler, iki gruba bölünmüşlerdi. Bunlardan bir grup, özellikle evin kızlarının ve çocuklarının olduğu grup, bir süre sonra başka bir katliamcı güruhla karşılaşarak onlar tarafından esir alınmıştı. Bu grupta bulunanlardan Emine Balta yaşadıklarını şöyle anlatmaktaydı. Bizi yakaladıklarında hemen yakınlardaki bir camiye götürerek Alevi, Kürt ve solcu olup olmadığımızı sordular. Türk ve Sünni olduğumuzu söyledim. Yanımdakiler de aynı şekilde söylediler. Bizi alıp yakındaki bir köye ve oradan da bir eve götürdüler. Sürekli tacizde bulunuyor, hakaret ediyor, tehdit ediyorlardı. O köyden iş yerinde beraber çalıştığımız bir işçi beni tanıdı. Ben artık her şeyin bittiğini sanırken o çıktı, beni iş yerinde tanıdığını, benim Kürt, Alevi ve solcu olmadığımı, tam tersine kendilerinden olduğumu söyledi. Böylece yeniden doğmuş gibi oldum. Daha sonra aynı işçi bu iddiasında ısrar ederek bizim kurtulmamızı sağladı. Oradan askerlere teslim edilerek Maraş'a getirildim. Ailenin dört çocuğu bulunmaktadır. Bu gelişmeler üzerine her biri bir tarafa kaybolmuştur. İki çocuğun, Emine ile Şeref'in dışında kalan Şahin ile Betül daha sonra bulunmuşlardı. Mehmet Sağlam, Nurhak, 1962. Mehmet genç bir insan olarak gelişmelerden sınırlı da olsa haberdardı. Okulda okuyan yakınları ve arkadaşları vardı. Onları anlatıyorlardı. Zaten kendisinin de ilgisini çekiyordu siyasal gelişmeler. Bir Nurhaklı olarak devrimcilerden etkilenmişti. Mehmet, devrimcilerle ilişki içinde olduğu bu kısacık süre içinde hızla kendisini geliştirmeye çalışıyordu. Arkadaşlarına karşı ölçülü, dikkatli ve ilgili davranıyor, yapması gereken sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmıyordu. Yoksul bir aileden gelmiş olmayı bir kompleks kaynağı olarak değil, bir avantaj olarak görüyor ve buna uygun bir hayat tarzı içinde olmaya dikkat ediyordu. Bu anlamda kardeşlerine karşı ilgili ve duyarlı davranmayı özellikle önemsiyordu. Öğretmenlerin cenaze törenine de katılmıştı Mehmet. Arkadaşlarıyla birlikte büyük bir pankartın arkasındaydılar. Slogan atan arkadaşlarına o da eşlik ediyordu acemice. İlk kez karşılaşmıştı bu kadar büyük bir kalabalıkla ve ilk defa slogan atıyor, böyle bir etkinliğe katılıyordu. Cenaze korteji camiye yaklaştığında askerler durdurmuşlardı. Bekliyorlardı, neden beklediklerini bilmeden. Zaten bir süre sonra ortalık karıştı. Saldırılar başlamış, herkes kaçışıyordu. Mehmet de arkadaşlarıyla birlikte kaçmaya başlamıştı. Sonra birbirlerini kaybetmişlerdi. Mehmet geç saatlerde evine gelebilmişti. Annesi babası kızmışlardı Mehmet'e. Akşam eve gelirken mahallede taşkınlık yapanları gördü uzaktan. Yolunu değiştirerek onlara görünmeden evine gelebildi. Gece boyunca devam etti sokak gösterileri. Müslüman kardeşler diye başlayan, komünistleri, Alevileri öldürmekten söz eden anonslar yapılıyor, sloganlar atılıyor, evler taşlanıyordu. Olanları izleyen babası sürekli olarak kendine bir şey yapmayacaklarını söylüyor, daha kötüsü buna ciddi ciddi inanıyordu. Sabah olduğunda diğer mahallelerde ve kendi mahallelerinde saldırıların yoğunlaşarak devam ettiğine dair haberler geliyordu. Kendilerinin evlerine yakın yerde toplananlar taciz ediyor, tehdit ediyor ancak fiili bir saldırıda bulunmuyorlardı. Öğleden sonra iplik fabrikasında çalışan işçilerin servisi geldikten sonra mahallede bir saldırı havası esmeye başladı. Ortalık hareketlendi, silahlı kişiler gruplar halinde sokakta dolaşmaya başladılar. Evlerine saldırılar başladığında Mehmetler de ilk olarak Nur Haklı olan Sünni komşularına sığınmışlardı. Fakat katliamcılar Mehmetlerin evlerini yakıp yağmaladıktan sonra oraya da geldiler. Sığındıkları komşuyu tehdit ettiler. Sığınmacılar evden çıkmayınca onların da evlerini yakmaya yöneldiler. Bu amaçla bulundukları evin etrafına benzin döktüklerinden Sağlam ve Balta aileleri evden kaçmak zorunda kaldılar. Kaçarlarken katliamcılar halası sayılan Elif Balta'nın peşine düştükleri için kendileri tarlalara kadar gelebilmişlerdi. Geceyi arazide geçirmişlerdi. Gece boyunca karanlıkta bile sessizliğe dikkat etmişler, gürültü çıkartmamaya, görünmemeye çalışmışlardı. Şerif de vardı yanlarında. Şerif yaş olarak Mehmet'ten küçüktü ancak yine de hem arkadaşı hem akrabasıydı. Şerif'in annesiydi katliamcıların yakalayarak alıkoyduğu Elif hala. Gece boyunca yaşadıklarını konuştular sessizce. Şerif annesini düşünüyor, düşündükçe gözyaşlarına engel olamıyordu. Mehmet de annesini ve kardeşlerini düşünüyordu. Onun da içi korku ve merakla burkuluyordu. Korktuğunu kendine dahi itiraf etmiyor, gençliğine yakıştırmıyordu. Ancak merakını gizlemiyordu. Şerif'in gözleri yaşla dolduğunda o da benim annem ne oldu acaba diye geçiriyordu içinden. Ancak Ser'de hem gençlik hem devrimcilik vardı onun için. Mehmet ağlamıyordu. Aslında gerçekte olan ise Mehmet'in gözyaşlarını içine dökmesiydi, ağlamaması değil. Gece ayazdı. Aralık ayının son günlerinden bir gündü. Soğuk işlerini işliyordu insanların. Önce yürüyerek soğuğa karşı durmaya çalıştılar. Bunu uzun süre devam ettirmek kolay değildi. Hem yoruluyorlar hem de gürültü oluyordu. Gecenin sessiz ayazında en küçük bir kıpırtı bile büyük bir tehlikeye yol açabilirdi. Uyumak istemiyorlardı. Uyumak da tehlikeliydi. Uyurken gelip yakalayabilirlerdi. Yine de bazen uyuklayarak, bazen gezerek sabahı yaklaştırdılar. Zifiri karanlıktı gece. Göz gözü görmez bir karanlıktı. Mehmet tanımadığı hayvan sesleri duyuyordu aralıklarla. Normal zamanda olsalardı bunu sorardı babasına. Ama şimdi bunu sormanın hiçbir anlamı yoktu. Koyu karanlık fark ettirmeden yavaş yavaş kayboluyordu. Mehmet ilk kez böyle bir sabaha uyanıyordu. İlk kez sabahın ışıklarının karanlığı nasıl dağıttığını görüyordu. Sabahın aydınlatıcılığı ortalığa yayıldığında onlar da korkunun gölgelediği bir umut taşıyorlardı. Sabahla birlikte ölüm saatleri başlamıştı. Gördüler Mehmetleri can alıcı katiller. Haber uçurdular birbirlerine. Hazırlıklar yapıldı. Kurulacak tuzak tartışıldı. Esir alındı. Mehmet, babası ve diğer akrabaları köye götürülüp bir odaya kapatıldılar tutsak olarak. Esir tutuldukları evin odasında tartıştılar, durum değerlendirmesi yaptılar. Ölümle kucak kucağıydılar. Mehmet babasına ve Mehmet Ali Balta'ya durumun vahametini anlatmaya çalışıyordu dil döndükçe. Mehmet'in anlattıklarını dinlemek istemiyor, her şeyi hayra yoruyorlardı. Gün görmüş, yaş yaşamışlardı. Böyle bir cinayeti neden işlesinler? Kime ne yapmışlardı ki? Onlar da insandı. Durup dururken tanımadıkları insanları neden öldürsünler ki? Bu kadar rafine, bu kadar insancıl, bu kadar güvenerek iyi niyetlilik mi, saflık mı, insana aşırı güven mi bilinmez. Ama bir gerçek var ki cehenneme giden yolun taşları iyi niyetle döşenmiştir. Canilerin hesapları bu kadar karmaşık değildi. Onların yapacakları daha kesin ve netti. 4 Alevi nasip olmuştu köylerine. Cennete gitmek için bu 4 Alevi'nin öldürülmesi yeterliydi. Kitlesel bir çıldırmışlık yaşanıyordu. Normal zamanlarda değildi kimse. Bu canavarların hiçbirisi normal koşullarda bir tavuk bile kesemeyebilirken şimdi hep birden birer insan öldürme makinesine dönüşmüş durumdaydılar. Ev ev, kapı kapı, şimdi de köy köy insan öldürüyorlardı. Bugün günlerden pazartesiydi. Perşembe günü öğretmenler vurulmuş, cuma günü katliam başlamıştı. Tam 4 gündür insan kesiyor, doğuruyor, vuruyorlardı ve tam 4 gündür devlet yoktu ortalıkta. Geceyi tutuldukları köyden bir evin odasında geçirdi Mehmetler. Sabah olduğunda Mehmetleri tutsak olarak tuttukları evden azat ettiler. Köyün dışına çıktıklarında arkadan gelenler yeniden yakaladılar Mehmet'leri. Mehmet öldürülmek için yakalandığında babasının yanında duruyordu. Mehmet Ali Balta saldırganların elindeydi, onu dövüyorlardı, Şeref kaçmıştı. Mehmet de babasına yöneldiler. Mehmet direnmeye çalıştı. Üstüne gelenlere karşı koymak istedi, hemen etkisizleştirdiler. Mehmet kendisine değil babasına yapılan saygısızlıklara karşı çılgına dönüyordu. Gençti, kabul edemiyordu babasına yapılanları. Her karşı koyduğunda, her tepki gösterdiğinde bir top gibi elden ele dolaştırıyor, ölümüne vuruyorlardı. En kötüsü hakaret ediyor, her türlü aşağılayıcı tutumu, tavrı sergiliyorlardı. Mehmet'i daha da yaralayan babasının bunun karşısındaki çaresizliğiydi. Her şeye rağmen Mehmet her fırsatta saldırganlarla boğuşuyor, onlara tepki gösteriyor, karşı koymaya çalışıyordu. Ancak Mehmet'in bu yönlü her atağa akamete uğruyor, Mehmet kan revan içinde kalıyordu. Bütün bu boğuşmalar esnasında ilginç bir biçimde Mehmet ile babası Ali yan yana gelmişlerdi. Birbirlerinden uzaklaşmamışlardı. Böyle olmasından rahatsız değillerdi. Mehmet'in babasına silah sıkmaya hazırlandılar. Silahlarını mermi yerleştirirlerken Mehmet babasına, babası Mehmet'e sokuldu. Silahlar patlamaya başlayınca Mehmet babasına, babası Mehmet'i siper olmaya çalıştı. Birbirlerine doğru atıldılar ve iki beden kucaklaşır gibi kenetlendi. Ali amca Mehmet'i kucaklamış gibiydi. Silahlar bu iki kucaklaşmış bedeni yere yıktığında onlar birbirlerine daha sıkı sarılmışlardı. Vurulmuş baba ile oğul yere düştüklerinde bedenleri birbirlerinden ayrılmıştı. Yerdeydi baba oğul. Yeniden boşalttılar kurşunlarını. Akan kanlarını donmuş toprak hızla ememediği için gölleniyordu. Gözleri açıktı ikisinin de. Ali amca Mehmet'in gözlerine bakıyordu sanki. Mehmet ise daha uzaklara bakıyordu. Caniler bu insanların bakışlarıyla ilgili değillerdi. Ali amca ile Mehmet'in ceplerini aramaya, ne buldularsa birbirlerine pay etmeye başlamışlardı. Diğerleri gibi Mehmet'in cenazesi de günler sonra bulunmuş, günler sonra alınabilmişti. Günlerce açık arazide beklemişti cenazeler, kurdun, kuşun, börtü böceğin ramını. Ailelerin kayıp bireyleri vardı. Onlar da bulunamamışlardı uzun süre. Balta ve Sağlam aileleri hep birden kaybolmuşlardı. Onların akıbetini bulamıyor, bilemiyordu kimse. Bulunanlar devletin mağdurları taşıdığı askeri kamplarda tutulmuşlardı. Bu üç insanı katledenler isim olarak belliydiler. Kimlerin bu insanları evine aldığı, hangi çobanın bu insanları tarladayken görüp ihbar ettiği, traktörle kimlerin bu insanları öldürmeye gittiği, kimlerin bu insanlara silah sıktığı, vurduğu, dövdüğü isim isim belliydi. Bunların hepsi dosyada mevcuttu. Buna rağmen bu katliam faili meşhur olarak kalmış, bu insanların failleri bulunamamıştır. Biz kaçarken bebeğini taşıyamadığı için geride bırakan bir anne oldu. Sonra dayanamadı, dönüp tekrar bebeğini geri aldı. Erkeniz çayından kaçan tanıklardan birisi. Ali Sağlam, Nurhak 1938. Ali Sağlam yaşlı bir emekçi olarak yaşamını önüne koyduğu sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyordu. Ne öğretmenlerin öldürülmesinden haberi vardı ne de daha sonraki saldırılardan. Her sabah kalkar kalkmaz elini yüzünü yıkar, eksiksizce Alevi inancına göre duasını eder, kahvaltıdan sonra da çalıştığı inşaata doğru yürüyerek giderdi. Bunca yıldır inşaatlarda çalışıyordu, hiçbir gün iş yerine bir araçla gitmek aklına gelmemişti. Böyle bir durumun lüks olduğunu düşünüyor, aklına bile getirmiyordu. Eğer iş yeri uzaksa biraz erken kalkıyordu, yakınsa zaten sorun etmezdi. Birkaç gündür ortalıkta normal olmayan bir durumun olduğunu seziyordu ama ne soracak birisini biliyordu ne de merak ediyordu. Nasıl olsa kendisinin bir çöpü yoktu dünyada, siyaseti de bilmiyordu. Bilmek için bir çaba içinde de değildi, siyaset büyük adamların işiydi. Parası olanların, devlette dayısı olanların, kendisi gibi ekmeğinin derdinde olan birisinin ne işi vardı siyasetiyle? Böyle düşünüyor, böyle olduğunu sanıyordu. Buna rağmen Nurhak dağlarında vurulmuş olan devrimcileri seviyordu. Onlarla karşılaşmamıştı, ancak onları nedenini bilmese de hep sevmişti. Günlerden cumartesiydi, akşama doğruydu. Sokak kaynıyordu. Yıllardır bu şehirde ve bu sokakta oturuyordu. Bunca kalabalık görmemişti. Ortalık tam bir cehennem gibiydi. Kalabalığın hem kendi mahallesinde hem de başka mahallelerde katliamlar yaptığını anlatıyorlardı. Bunların neden yapıldığını anlayamıyordu yaşlı Ali Sağlam. Kendilerine de saldıracaklarını söylüyorlardı komşuları. Ali amca neden bize saldırsınlar, biz kime ne yaptık ki diyor, başka bir şey demiyordu. Ali amcaların evlerine saldırmak için sokağa doluştuklarında artık gerçek bütün öldürücülüğüyle ortadaydı. Ali sağlamın olmayacağını sandığı şey oluyordu. Sokağa girenlerin birçoğu katliamlardan geliyorlardı. Biraz önce başka birisini öldürmüş, başka bir ev yakmış, başka birisini baltayla doğramış olarak geliyorlardı. Katliamı iş edinmişler, kan akıtmanın, insan öldürmenin karanlık kirli girdabına girmişlerdi. Ali Sağlam ve ailesi hemen kendilerini sünni olan ve namazını niyazını eksiksiz yerine getiren köylülerinin evine attılar. Köylüleri olan biteni onaylamıyorlardı. Komşularına yapılanlardan rahatsız olmuşlardı. Hemen açtılar kapılarını. Sağlam ailesinin akrabaları olan Balta ailesi de oraya gelmişlerdi. Hep birlikte yapılan saldırıyı dehşetle anlam veremeyerek izliyorlardı. Balta ve Sağlam ailesini katletmek isteyenler o ailelerin evlerini yakmışlar, yağmalıyorlardı. Bir yandan da ailelerin nereye saklandıklarını bulmaya çalışıyor, arıyor, soruşturuyorlardı. Kısa sürede Balta ve Sağlam ailelerinin nerede saklandıklarını keşfettiler. Hemen o Nurhaklı Sünni ailenin evine yöneldiler, hışımla, kinle. Ellerinde silahları, yangın çıkartmak için yanlarında dolaştırdıkları benzin ve bidonlarıyla. Bağırarak, slogan atarak yürüyorlardı Nurhaklı Sünni ailenin evine doğru. Evin etrafını sardılar, durmadan tepiniyor, tehdit ediyorlardı. İçerideki Alevilerin çıkartılmasını, onları öldüreceklerini, onların ölümü hak etmiş gavurlar olduklarını anlatıyorlardı. Ayrıca Alevileri korumaya devam ederlerse kendilerinin de evlerini yakacaklarını söylüyor, hakaret ediyorlardı. Nurhaklı Sünni aile bu duruma rağmen köylülerini korumaktan vazgeçmediler, tehditlere boyun eğmediler. Evi kuşatmış olan saldırganlar bunun üzerine Nurhaklı Sünni ailenin evinin etrafına benzin döktüler. Eğer Alevileri evden çıkartmazsanız evi yakacağız diyorlardı. Sizi de yakarız diye de ekliyorlardı. İçeride Balta ve Sağlam ailesiyle birlikte Sünni ailenin fertleri vardı. Yapılacak şey evden çıkmaktı, yoksa bunca insan diri diri yakılacaktı. Sığınmacı aileler kendilerine kapılarını açanların evinden ayrılmak zorunda kaldılar. Birbirlerine sarılarak ve gözyaşları içinde ayrıldılar. Evden çıktıklarında Elif Balta'nın peşine düşen saldırganları atlatan diğerleri boş araziye doğru kaçıyorlardı. Bir kısmı bir tarafa gitti, diğer bir kısmı başka bir tarafa. 3 yaşında bebeğin olduğu bir grup insan evini barkını bırakarak ölümden kaçıyordu. Ailelerin bir kısım fertleri tarlalara doğru sürdürdükleri kaçışlarını bir süre devam ettirmişlerdi. Kimsenin kovalamadığından emin olduktan sonra bulundukları arazide mola vermişlerdi. Gecenin karanlığı altında kendilerini güvende sanarak tarlalarda sabahlamışlardı. Kolay olmadı. Katliamdan kaçan iki baba ve iki oğlun gece yaşadıkları. Katliamdan kaçmışlardı, ancak kurtulup kurtulmadıkları da ailenin diğer bireylerinin durumları da belirsizdi. Yaşamlarının son gecelerinden birisini yaşadıklarını da bilemezlerdi. Baba oğullar hiç böyle bir birliktelik yaşamamışlardı. Ancak bu ilginç birlikteliği düşünecek durumda değillerdi. Bu anın korkunç bir katliam anı olduğunun da farkında değillerdi. Gecenin ayazında titriyor, ısınmak için çeşitli hareketler yapmaya çalışıyorlardı. Katliamın yarattığı ve yaşamak zorunda kaldıkları bu korkunç durum daha nelere yol açacaktı bilmiyorlardı. Ayaz bir yandan, saldırıların şoku diğer yandan ve kaçan Elif ve diğerlerinin ne olduğunun kahredici merakı bir diğer yandan dönüp duruyorlardı. Uyumak imkansızdı, uykusuzluk dayanılmaz. Gecenin ayazı titretiyor, buz kesiyordu. Korku, merak ve kaygılarla boğuşuyorlardı. Kah tarlaların içinde gezmişler ısınmak için, kah yağmurun ıslattığı, sonradan donup buz gibi olmuş toprakta kıvrılarak geçirmişlerdi geceyi. Sabaha karşı bir çoban onları görmüş ve köylülere haber vererek katledilmelerinin ilk adımını atmıştır. Ali Sağlam, Mehmet Ali Balta ve oğlu Ali Sağlam'la aynı kaderi paylaşmıştır. Ali Sağlam ilk tarlalara kaçarlarken hep ağlıyordu. Önce sadece kaçmayı düşünmüştü. Sonra içine dert olmuş, yaşadıkları bir film şeridi gibi gözünün önünden geçmeye başlamıştı. Geçmişinin yaşadığı acıları hatırladıkça dayanamamış ve ağlamaya başlamıştı. Evde esir tutulduklarında da aynı şekilde gözyaşlarını tutamamıştı. Oğlu Mehmet kızıyordu babasına bu kadar gözü sulu olduğu için. Ancak Ali amcanın ağlamasının bir sebebi vardı. Oğlunun okumasını istemişti. Oğlu Mehmet de bunu yapıyor, okuyordu. Ancak şu an yaşadıkları Ali Sağlam'ı korkutuyordu. Ya oğluna bir kötülük yaparlarsa, ya canı ciğeri Mehmet'ine bir zarar verirlerse? Böyle bir ihtimal bile Ali Sağlam'ın kendisini kaybetmesine yetiyordu. Ne olursa olsun oğluna zarar vermelerine izin vermeyecek, onu her durumda saldırganlardan koruyacaktı. Ali Sağlam bunu yapabileceğini sanıyor veya böyle düşünerek rahatlamaya çalışıyordu. Onun mürüvvetini göremeyeceğinden korkuyordu. Birkaç gün önce bir rüya görmüştü. Rüyada bir kurban kesmesini istiyordu bir ulu zat. Kurbanı kesmek isterken ortalıkta büyük bir fırtına kopuyor ve herkes birbirini kaybediyordu. Sonra bir başka köye göçtüğünü görüyordu rüyada. Bu rüyasını eşine anlattığında o hayra yormuştu. Demek ki biz yoksulluktan kurtulacağız demişti. Aradan geçen günlerde de bu rüyayı düşünmeye fırsat olmamıştı. Son iki gündür yaşadıklarına bakarak bu rüya aklına takılmış ve rüyanın yorumunu yaşadıklarıyla bağlantılandırmaya başlamıştı. Rüyayı düşünüyor, rüyayı düşündükçe öldürüleceklerine yorum yapıyordu. Oğlunun öldürüleceği aklına geldikçe kahroluyor ve gözyaşlarını tutamıyordu. Çobanın köylüleri haber vermesiyle zaten başka bir grup köylünün kurduğu hain tuzak sonucunda Ali Sağlam ve arkadaşlarının önü kesilmişti. Şiddetle ve derin bir öfkeyle vuruyorlardı. Ellerindeki silahların dışında bıçakları, palaları her taraflarına saplıyorlardı. İçinde bulundukları tarla kanla sulanıyordu. Ali amcanın ve Mehmet'in karşısına geçerek silahların tetiklerine bastılar. Ali Sağlam iki koluyla ve tüm gövdesiyle oğluna sarılarak ona siper olmaya çalıştı. Ali amcanın çabaları işe yaramadı. Oğluyla birlikte serildiler kan içinde yere. Yere düştüğünde dudakları oğlunun yanaklarına yapışmış gibiydi. Onu son defa öpmek istemiş gibi. Gözleri oğlunun yüzüne asılı kalmıştı. Baba oğlun kanı soğuktan donmuş olan toprağa akıyordu, ılık ılık ve yavaşça. Toprak kanı emiyordu, sakin, acelesiz. Tadını çıkartmak istiyordu sanki. O tarlada olan mahsulde bu insanların kanı da olacak mı? O mahsul insanlara yaşam sunarken bu insanların kanını mı sunuyor olacak? Maktullerin cesetleri öldürüldükten ancak 6 gün sonra 31 Aralık 1978 gününde Kürt Mahmud'un çiftliği civarında Aksu Nehri'nin 400-500 metre yakınındaki su arkında bulunmuştur. Cenazeler 3 gün sonra alınabilmiştir. Ali Sağlam ve beraberindekiler 23 Aralık günü akşama doğru evlerinden kaçmak zorunda kalmışlardır. 23 Aralık gecesini arazide, tarlalarda geçirmişlerdir. 24 Aralık gününü ve gecesini ise teslim alındıkları köyde esir muamelesi görerek yaşamışlardır. 25 Aralık gününde bir tuzakla serbest bırakılıyormuş gibi davranılarak bırakılmışlardır. Aynı anda yola çıkan saldırganlar tarafından sanki hiçbir şeyden haberleri yokmuş, yeni görüyorlarmış gibi yakalanarak katledilmişlerdir. Ali Sağlam'ın katilleri katliam yaptıkları için değil, ölüme sebebiyet verdikleri için cezalandırılmışlardır. Yani Ali'yi kimin öldürdüğü tespit edilememiş, bu cinayetler dizisi faili meçhul kalmıştır. Böylece bütün bir yargılama sürecinde devlet ortada belli olan katillerin bu katliamı işlemediklerini hükmetmiş ve katilleri aklamıştır. Ali Sağlam Maraş Şeyhadil Mezarlığı'ndaki mezarında Nur Haklı Mehmet oğlu Keliş Ali Sağlam adıyla yatmaktadır. 31. ayrımın sonu sayfa 533.